Ustam ve Ben, Elif Şafak, 32. Ayrım. Selim etrafına şairler, müzisyenler toplamıştı. Bunlar arasında Hubbi Hatun namdar bir kadın şair vardı. Gözlerini kapatıp Esenyel'e kapılmış turna misali sesini yükseltip alçaltarak saatlerce ezberden şiir okuyabilirdi. Bir kez bile tökezlemeden. Bir de bir gün mutlaka kırmızı renk elde etmek için kendi kanını kullanacağını söyleyen bir ressam vardı. Cihan bunları iyi tanıyordu. Zira sık sık gül bahçesinde dolaşır, sonra da mutlaka hayvanat bahçesine uğrayıp hayvanları seyrederdi. Eğlenip şamata yapmayı en az veli nimetleri kadar seven, gürültücü tiplerdi. Ziyaretleri hep aniydi, gündüz veya akşam, herhangi bir saatte çıkıp gelirlerdi. Bir perşembe gecesi hayvan terbiyecileri musiki ve kahkaha sesleriyle uyandılar. Uykulu gözlerini kırpıştırarak birbirlerine baktılar. "Nerede şu hizmetkarlar?" diye bir ses gürledi karanlığın içinde. Derhal kıyafetlerini sırtlarına geçirerek dışarı koştular. Sultan Selim hayvanat bahçesine teşrif etmişti. Bu saatte. Yanında da üç misafir. Şen şakraktılar. Hallerine bakılırsa zil zurna sarhoştular. Selim haykırdı. "Filbas, neredesin?" Cihan bir adım öne çıkarak yerlere kadar eğildi. "Seni arıyoruz. Bizi fille gezdir." Cihan hemen ahıra koştu. Rüya aleminden uyandırılan çota homurdandı. Ama hayvanı dışarı çıkartıp sırtına mahveyi koymayı başardı Filbas. Cihan Selim'in şişmanlamış olduğunu fark etti. Oflaya poflaya tırmanmıştı. Ardından müzisyen, şair ve ressam da filin mahvesine oturdular. Aşağıda kalan hizmetkarların ellerinde yiyecek içecek dolu sepetler vardı. Bunlar iplerle tek tek yukarı çekildi. Çota bakıcısını homurtuyla yakalayıp kaldırdı, ensesine oturttu. Bu vaziyette başladılar gece seyirlerine. Cihan saray bahçelerinin içinde kalacaklarını ummuştu. Ama kapıya geldiklerinde sultan emretti. "Devam et Filbas." "Nereye efendim?" "Yürü. Ben söyleyene kadar durma." Muhafızlar hayretten kocaman açılmış gözlerle kenara çekildiler. Çota salyangoz süratiyle yürüyor, Cihan'ın ısrarlarına rağmen hızlanmıyordu. Mahfenin içindekilerin umurlarında değildi. Şarkı söylemeye başlamışlardı. Bir ut sesi doldurdu havayı. Yaprak bile kıpırdamayan yılan kavi sokaklardan geçtiler. "Filbas, dur!" diye emretti sultan. Cihan söyleneni yaptı, "Atla aşağıya." Bunu da yaptı Cihan. "Şimdi tut şunu." Çocuklar gibi kıkırdayarak bir sepet sallandırdılar aşağıya. İçinde bir şarap testisiyle bir de maşrafa vardı. Sultan emretti. "İç." "Efendim. Hadi. Ayıkların çakır keyifleri ne yavan geldiğini bir bilsen." İçti Cihan bütün testiyi. Çota onu tekrar ensesine kaldırdığında başı fırıldak gibi döndü, hıçkırmaya başladı. Hayvanın boynuna yerleşti, düşmemeyi başararak. Orada öylece durdular, gecenin içine baktılar. Cihan'a öyle geldi ki insan sultan da olsa kainatın sonsuzluğu karşısında küçük ve ölümlü olmak zordu. Onları seyreden Allah bu duyguyu anlıyor muydu acaba? Aniden padişah sordu. "Söylesene Filbas, hiç aşık oldun mu?" "Hünkârım," dedi Cihan, "benim aşktan yana tek bildiğim ıstırap verdiğidir." "Güzel söyledin," dedi Selim. "Filbaz değil, şair mübarek." Gülüştüler. Mahfenin içinden kederli bir name yükseldi. Çoktan uçup gitmiş bir kuştan geriye kalan bir tüy gibi döndü meltemle. Şair bir şiir okumaya başladı. "Miratı gülde hüsnü değil efruzi yari gör. Gülün aynasında sevginin gönül aydınlatan güzelliğini gör." Cihan duygulanmıştı. Şiir bitince coşkuyla alkışladı. Başka zaman olsa başına dert açardı bu cüret. Şimdi kahkaha ve keyifle karşılandı. Birdenbire tok bir ses havayı delip geçti. "Ne oluyor ulan?" Önlerinde yalpalayan bir adam çıktı. Yeni uyanmış birinin mahmurluğu vardı üzerinde. Meğer yanı başında durakladıkları kuytuda yatarmış. Eve gidemeyecek kadar sarhoş olup oracağa sızmış. Bir anda kendine gelen Cihan adamı uyarmaya çalıştı. Öne doğru eğilip fısıldadı. "Hey, aman dikkat et, yukarıdaki padişahtır." "Tabii ya," dedi adam hınzır bir gülümsemeyle. "Şu padişah Selim'i işaret etti. Bunlar da baş melekler. Sultanın mahiyetindekileri gösterdi. Bu mahluk cehennem zebaisi, çotayı gösterdi. Ben de öldüm zaten, öteki alemdeyim. Sultan araya girdi. Ne yapıyorsun gecenin bu vakti sokakta? Hiç, dedi adam. Ayakta duracak halin yok ama hala mey ararsın. Hiç utanman yok mu? Adam çotanın hortumunu öpmek istercesine öne eğildi. Arıyorum, evet. Ama bade değil. Elini göğsüne vurdu. Muhabbet arıyorum. Bade bahane. Mahiyetindekiler gülüşünce sultan da güldü ama keyfi kaçmıştı. Sende hayır kalmamış. Sarhoş başını kaldırdı. Hadi beni anladık. Ya sizlere ne demeli? Cihan bembeyaz oldu. Sultan bu densiz kuluna kim bilir ne korkunç bir ceza verecekti. Ama Selim konuştuğunda sesi sakin, merhametliydi. Yakala şunu. Kaldırım taşlarının üstünde bir şey tıngırdadı. Adam alıp merakla baktı. Bir yüzüktü. Şayet aradığını bulursan, dedi Selim, saraya gel, mührümü göster. Karşısındaki insanın hakikaten padişah olduğunu daha yeni idrak eden sarhoş, zangır zangır titremeye başladı. Elini eteğini öpmek için ileri atıldı ama bunların hiçbirine yetişemeyince onun yerine çotanın ayağına sarıldı. Uzak dur, dedi Cihan, ezileceksin. Nutku tutulan adam bir adım geriledi, şükranını ifade etmeye çalıştıysa da dili dolandı. Hadi gidelim Filbaz, diye buyurdu Selim. Dönüş yolunda bir kasvet bulutu çöktü üstlerine. Gecenin tadı kaçmıştı. Seneler evvel saraya vardıkları andan itibaren nice badire atlatmıştı çota. Ara ara ihmal edildiği de olmuştu ama her daim biricikti. Topkapı hudutları içinde başka fil yoktu. Koskoca imparatorlukta başka beyaz fil olmadığı gibi. Ama günlerden bir gün Galata Limanı'na yanaşan bir karak her şeyi değiştirdi. Aylardan Nisan'dı. Erguvanlar çiçek açmış, tekmil şehir ıtırlara bürünmüştü. Geminin getirdiği yükler arasında 3 hayvan vardı. Bir zebra, bir zürafa ve bir Hint fili. Her biri Selim'in özel isteğiyle getirtilmişti. Heyula gibi arabalara konup saraya taşındı mahluklar. Eziyetli bir seyahat sonrası perişan ve hastaydılar. Kara dilli, munis bakışlı zürafa fazla yaşamadı. Zebra aslanhaneyi boyladı. Fil ise 20 yaşında Mahmut isimli bir erkek hızla toparlandı ve orada kaldı. Onunla birlikte sevimsiz bir herif gelmişti hayvanat bahçesine. Bu Ziba. Çota artık orta yaşlı sayılırdı. Fil zamanıyla öyle elden ayaktan düşecek bir yaş değildi ama o eski çevikliği kalmamıştı. Bununla beraber geçen her yaz biraz daha akıllanmıştı. Eskisinden daha zeki ve duyarlıydı. Sangram bir keresinde anlatmıştı. Hindistan'da görmüş geçirmiş askerler, yaşlı filleri gençlere tercih ederler demişti. Her ne kadar bedenen sağlam olsalar da genç filler fazlasıyla deli doluydu. Tıpkı insanlarda olduğu gibi. Mahmut çota ile aynı ahıra yerleştirilmiş, bu Ziba da barakada terbiyecilere katılmıştı. Cihan ondan uzak durmaya gayret etse de mümkün değildi. Her yemek vakti beraber sofraya oturuyorlardı. Sağa sola kırıntılar saçıp saray adabına uygunsuz bir şekilde ağzını şapırdatıyordu bu Ziba. Hamam diye bir şey olduğundan haberdar değildi galiba. Nadiren yıkanıyor, etrafını temizlemiyordu. Yeni gelenlerden haz etmeyen bir tek Cihan değildi. Çota da huzursuz olmuştu. Mahmud'un onun yemlerini yemesine, suyunu içmesine bozuk çalıyordu. Sabah ahıra girdiğinde çotayı Mahmud'un örtüsünün üstünde tepinir buldu, gözlerine inanamadı. Fillerin kindar olduklarını bilmiyordu. Ayıp ayıp diye tısladı Cihan, sesini alçaltarak. Çekil o şeyin üstünden. Ama geç kalmıştı, haşa pisliğe bulanmıştı. Neler oluyor? Bu Ziba'nın sesiydi arkadan gelen. Çotanın yaptığı yaramazlığı inkar etmedi Cihan. Ben temizlerim. Söz. Bu Ziba bir şeyler homurdandı. Kumaşı yerden kaldırdı. Sen beni aptal mı sandın? Ne olduğunun farkındayım, dedi. Sesinde öfkeden ziyade tatmin vardı. Sen de mahluk da hasetten çatlıyorsunuz. Ne diyorsun ya? Doğru ama şaşırmıyorum. Tez zamanda kapı dışarı edileceksiniz. Hangi filin daha iyi olduğunu kime sorsan şıp diye söyler. Ertesi gün Sultan Selim mahiyetiyle beraber çıka geldi. Tam Cihan çotayı hazırlamaya davranırken Şu yeni fili bir tecrübe edelim bakalım dedi padişah. Bu ziba kendini yerlere attı, gelmiş geçmiş hükümdarların en adili, en ismetlisi ve en ehli sahanı olan hünkârı hanedanı Ali Osman, Emir öl müminin Halife-ül Resulü Rabbil Alemin, Zillullahi Filalem Selim Han Hazretlerini memnuniyetle hizmet edeceklerini ilan etti. Cihan hayatında hiç bu kadar dal kavukça, böyle üzerinden şeker şerbet damlayan laf yığını duymamıştı. Fakat sultan memnun olmuşa benziyordu. Çotanın mahifesi yıldırım hızıyla getirildi, Mahmud'un sırtına yerleştirildi. Cihan'ın ceketi de Buziba'ya giydirildi, çıkıp gittiler. Cihan arkalarından kös kös baktı. O sevmediği berbat ceket bile kıymete bindi gözünde. Ağrına gitti olanlar, demek bu kadar basitti. Göz açıp kapayıncaya kadar Mahmud ile Buziba, Çota ile Cihan'ın yerini almışlardı. Cihan hüzünle beyaz fili okşadı, o da hortumunu Cihan'ın beline doladı. Bir müddet öylece durup birbirlerinde teselli aradılar. Ertesi sabah kızılca kıyamet koptu. Çota ahırların arkasındaki balıklı havuzda vakit geçirmeyi severdi. Selim de suyla oynayan fil manzarasını sevimli bulduğundan Çota'nın iznini iptal etmemişti. Ama bu kez fille filbaz havuza vardıklarında Mahmud ile Buziba'yı orada buldular. Rakip bakıcı çıplak ayaklarını suya daldırmış, gözleri kapalı, ağzı yarı açık halde güneşleniyordu. Cihan durumu tarttı, kavga çıkarmanın manası yoktu. Çünkü karanfil Kamil Ağa'nın kulağına giderdi. O vakit başı derde girerdi ama bu yaptıklarını yanlarına bırakmak da olmazdı. Ne yapacağına karar veremedi. Bu arada Çota bir fare kadar sessiz duruyordu. Sanki o da seçenekleri mütalaa ediyordu. Buziba'nın omzuna vurdu Cihan. Sıçrayarak uyandı adam. Ne istiyorsun be? Burası Çota'nın yeri. En ufak histen mahrum, ruhsuz yüzüyle baktı Buziba. Gözlerini kapatarak esnedi. Ve Cihan'la Çota orada değillermiş gibi tembel tembel oturmayı sürdürdü. Yürü gidelim Çota dedi Cihan. Başka zaman geliriz. Cihan daha bir adım ya atmış ya atmamıştı ki bir ses işitti. Çota, Cihan'ın yapmaya cesaret edemediğini yapmış, Buziba'yı havuza itmişti. Adam küfrediyor, öksürüyor, kollarını sallıyordu. Yüzme bilmediğini görünce yardıma koştu Cihan. Tut elimi, çekeyim. Buziba suyun ne kadar sığ olduğunu fark etti, ayağa kalkıp kendi başına çıktı ve her yanından sular damlayan, bir öfke topu halinde yanlarından yürüyüp gitti. İşte böyle başladı aralarındaki savaş. Her gün birbirlerinin gırtlağına sarılmak için yeni bir bahane buluyorlardı. Onun yokluğunda Buziba, beyaz file bir zarar verir diye korkusundan işlerini aklına veremez olmuştu Cihan. Uykusuzluk çekiyordu, iştahı kaçmıştı. Sinan'ın bir vakitler söylediği bir lafı hatırladı. Her şeyi ayakta tutan dengedir. Binaları da, insanları da. Cihan dengesini kaybetmişti, keza Çota'da. Zavallı fil günlerini ufukta bir noktaya bakarak geçiriyor, sanki bütün varlığıyla, hasmıyla paylaşmak zorunda kaldığı, ahır duvarlarının ötesine geçmeyi diliyordu. Bu çilenin ikinci haftası Cihan'ın aklına bir fikir geldi. Artık hava serinlemeye başlamıştı, yaz bitiyordu. Trakya taraflarından dönen Balaban ve Çingeneleri yakında güneye gidecekti. Cihan yola düşmelerinden evvel onları ziyaret etmeye karar verdi. Uzun zamandır görmedikleri bir kardeş gibi karşıladılar Filbaz'ı. Bir önceki bahar Balaban sözünü tutmuş, Cihan'ı manevi roman ilan etmişti. Artık o da ailedendi. Demir hindi şerbetleri içildi, pekmez, keçi peyniri ve kavurma ikram edildi. Çocuklar etrafta koşturuyorlar, nineler dişsiz ağızlarıyla gülüyorlardı. Neden buradasın? De bize dedi Balaban. Yardımın gerek dedi Cihan. Yalnız konuşabilir miyiz? Yok yahu, aile herkes dedi Balaban ellerini iki yana açarak. Fısıldadı Cihan. Bir erkeği bir dişinin peşinde yana yakıla koşturacak bir şey var mı? Balaban sırıttı. Var tabii, adına aşk derler. Öyle değil, şey. Çiftleşmek için, toz veya şurup, şehvet uyandıran. Balaban Cihan'ın yüzüne baktı. Ya ben seni ne yapayım? Her seferinde bize acayip taleplerle gelirsin. Ne o, hasta mısın? Of ya, benim için değil, fil için. Ne, zavallı Gülbahar'a ne garezin var? Çota için değil diye bağırdı Cihan telaşla ve her şeyi anlattı. Balaban'ın onunla dalga geçeceğini sanmıştı ama bitirdiğinde Çeribaşı gayet ciddi cevap verdi. Dert etme, hallederiz. Böylece Cihan hayvanat bahçesine döndü, kafası cadı kazanı gibiydi. İçinde utanç, umut, suçluluk ne ararsan vardı. İki gün sonra bir aşçı yamağı geldi, elinde bir kavanoz tutuyordu. Birisi sana bunu yolladı. Cihan şöyle bir baktı çocuğa, parlak siyah gözler, esmer ten. Balaban'ın akrabası olduğuna şüphe yoktu. Kavanozun içinde bir toz mevcuttu, zerdeçal renginde. Parmağını daldırarak tadına baktı, pek baskın olmayan, hafif tuzlu bir tadı vardı. Her şeyle rahatça karıştırılabilirdi. Cihan da öyle yaptı. Mutfaktan nar şerbeti çalarak bir kaşık tozla karıştırdı. Bu ziba dışarı çıkar çıkmaz içeceği Mahmud'a verdi. O da memnuniyetle içti. Hiçbir şey olmadı. Ertesi gün miktarı artırarak tekrar denedi. Yine bana mısın demedi koca fil. Nihayetinde bütün tozu pirinç çorbasına karıştırdı ve Mahmud'un hepsini yalayıp yutmasını seyretti. Tesadüf bu ya, o gece Sultan Selim'in mahiyetiyle beraber geleceği tuttu. Yanlarındaki yiyecek ve meydolu sepetlere bakılırsa, Sultan'la arkadaşları yine cümbüş yapmak niyetindeydi. Filbaz diye bağırdı Sultan, Cihan eğilerek selam verdi. Buyurun Sultanım. Sen değil, öbür Filbaz nerede? Buziba koşarak geldi, alnı ter içindeydi. Padişahım, fil pek iyi değil. Yalvarırım bu gece bizi mazur görün. Nesi varmış mahlukun diye sordu sultan. Tam o anda soruya cevap verir gibi korkunç bir ses yükseldi ahırdan. Ardından bir şeyler parçalandı. Sultan gürültünün geldiği yöne doğru seyirtti. Diğerleri de peşi sıra koşturdu. Tuhaf bir manzarayla karşılaştılar. Mahmud cinnet getirerek duvara toz vurmuştu. Fil dişlerinden biri tahtaya saplanmıştı. Ne ileri gidebiliyor ne geri çekilebiliyordu. Erkeklik uzvu şişmişti. Kafasından habire sıvılar akıyordu. Istıraptan ziyade hınçtan bağırıyordu fil. Buziba dahil hiç kimsenin gözü yemedi yanına yaklaşmayı. Mahmud'un sonu oldu bu. Takıldığı yerden kurtarılsa da öfkesi bir türlü dinmedi. Zincirlerini koparıp duvarları yıktı, ağaçları devirdi. En fenası çıkardığı seslerdi. Bir hafta geçmeden Mahmud ile Buziba tekrar Tekpur Sarayı'na gönderildi. Hiç kimse bir şeyden şüphelenmedi, Aslanbaz Olev hariç. Sen yaptın değil mi dedi Olev. Cihan'ın cevap vermediğini görünce usulca ekledi. Geldiğin günü hatırlıyorum da saf, temiz bir oğlandın. Artık o eski masumiyetin kalmadı. Farkında mısın? Bizden biri oldun. Sen de ezilmemek için ezenlerdensin. Cihan başını önüne eğdi. Kıymık gibi etine battı bu laflar. Ufacık, görünmezdi etkisi ama alttan alta hep rahatsız edecekti. Tahta çıktığı günden beri ne vakit İstanbul'dan bunalsa gençliğinin bir kısmını geçirdiği Edirne'ye kaçardı Sultan Selim. Orada inceleyen gözlerden ve laf sokuşturan dillerden uzak, gönlünün çektiği gibi avlanır, avarelik eder, içki içerdi. Pek sevilmediğinin farkında olan herkes gibi padişah da ona arka çıkan bir avuç insana şükran borçlu hissediyordu kendini. Ve Edirne halkı hep ondan yana olmuştu. Böylece saltanatının 3. yılında kendi adına bir cami istediğinde, Edirnelilerin bu sadakatini ödüllendirmek için yapıyı payitahta değil, sığınağı olan şehirde yaptırmaya karar verdi. Hünkârın muhteşem bir cami yaptıracağı duyulduğu an, dedikodu değirmenleri dönmeye başladı. Dediler ki, İstanbul'u tercih etmemesinin nedeni belli. Ordunun başında bir kez olsun, savaşa gitmemişken payitahta çivi çaktırmaya yüzü yok, dediler. Babasının eline su dökemeyen Selim'in camii nasıl Süleymaniye ile aynı şehirde olabilirdi ki? İşte bu sebepten dediler, bu inşaat azıcık Edirne'de yükselebilir. Ağılı gözler, kemniyetler. Her şeye rağmen Sinan ve dört kalfası baharda Selimiye Camii'nin temelini attı. Ahşap ustalarından forsalara kadar herkes eşsiz bir yapı vücuda getirmeye ahdettiklerini biliyordu. Bunun bilgisi kısmen de endişesiyle çalışıyorlardı. Daha şimdiden caminin azametini eleştirmeye başlamıştı şomağızlar. yaradanla boy ölçüşürcesine bu kadar heybetli bir işe kalkışmak günah diyorlardı. 32. ayrımın sonu sayfa 308, devamı 33. ayrımda.